Ayrım 3.
Arzu Halci siyasetçi önünde daktilosu başında da ağalar. Durmadan Adana'ya, Ankara'ya telgraflar yazıyor. Posta müdürü de bekletmeden o telgrafları üst üste Adana'ya, Ankara'ya çekiyordu. Siyasetçi hem telgrafları yazıyor hem de bir yandan dili diline dolaşarak konuşuyordu. Ancak bir alay bu adamla baş edebilir. Bir tümen asker. Şimdi Toros'ta her çalı bir ince Mehmet olmuştur. Murtaza Ağa Efendimizin hakkı alisi var ki var derim size. Ve bunu her söylediğinde de Murtaza Ağa onun cebine gizliden bir 10 lira atıyordu. O da yalnız Murtaza Ağa gözükünce dükkanının önünde ne konuşursa konuşsun hemen sözünü kesiyor. Murtaza Ağa zat-ı alilerinin dağlar kadar hakkı var. Toros'ta her çalı bir ince Mehmet oldu daha şimdiden diye bağırıyordu. Bu vatanı onlara, o çarıklı köylülere payimal ettirmeyeceğiz. Değeri 1000 altın eden her adamımızı boğazlıyorlar. O ayak yalınlar ama görecekler. Ankara'dan bir alay gelince. Bir yandan da ter içinde kalarak ardı arkası gelmeyen arzu hallerini yazıp başında bekleyen adamlardan birisine veriyor, para pusulasını yazıp masasının çekmecesine, içinden ince Mehmet'e dualar ederek atıyor, yeni bir arzu hale de hemen başlıyordu. Arzu Hacı Deli Fahriye ise ağalardan hiç kimse uğramıyordu. Deli Fahri de dükkanı fabrika gibi işleyen siyasetçiye yan gözle bakıyor, ağalara, siyasetçiye basıyordu küfürü. Gelmezler, gelmezler bana, onlar bana düşman oldular. Çünküleyim ki ben İnce Mehmet'in hatçesini bir arzu halle mahpustan kurtardım. Çünküleyim ki gül yüzlü Allah adamı mahpushanedeki adı güzel, kendi güzel Ferhat Hoca'nın arzu halini yazıyorum. Çünküleyim ki benim mermer taşa geçen arzu hallerim onu kurtaracak. Yalan, Ferhat Hoca'nın adam öldürdüğü, iftira ediyorlar Allah'ın ermişine. Yalan, İnce Mehmet'in adam öldürdüğü. Dükkanın önündeki kalabalık kaynaşınca da Deli Fahri çok ileri gittiğini anlıyor, sözünü değiştirir gibi ediyor, sonra kendini yenemiyor, yeniden veryansın ediyordu. Belki, belki dedi, Ali Safa Bey'i öldüren İnce Mehmet'tir, belki. Belki Safa Bey'in hakkını yediği bir ırgat, belki de tarlasını elinden aldığı bir köylü öldürmüştür. Nedir bu şamata, bu rezalet? Bir insan için Ankara'dan bir ordu çıkarmışlar. Bir insan için kocaman bir orduyu buraya getirmek günah değil mi? Bir koca ordu bir tek İnce Mehmet'i nerede bulur ki? Çok insanın, çok fıkara köylünün canını yakacaklar, çok. Tam bu sırada Murtaza Ağa'nın başı dükkanın kapısının ardından çıkıverdi. Ulan köpek, deli köpek diye bağırdı. Şu parmağımı şu iki gözüne sokunca pökletiveririm. Parmağını bir ok gibi onun gözüne uzattı. Fahri sakınmasaydı Ağa'nın parmağı onun gözünü çıkaracaktı. Öyle sert, hızlı gelmişti parmak onun gözüne doğru. Sus köpek! Deli Fahri sapsarı kesilerek, aman ağam sustum dedi, sonra da boynunu büküp ben ne dedim ki diye ekledi. Ne dediğinin hepsini duydum köpek diye gürledi Murtaza Ağa, öfkeden boyun damarları şişerek. Ulan bu konuştuklarını bir hükümet adamı duysa seni ipe çekerler ulan, hem de der akap. Hem de şu meydandaki şu ağaca der akap. Ulan senin o sarhoş kulakların ne dediğini hiç duymuyorum ulan. Deli Fahri ayağa kalkıp boyun bükmüş, iki büklüm olup ellerini de göğsüne kavuşturmuştu. Aman ağam, aman eline ayağına düştüm, el aman ağam. Tövbe tövbe, siz de bana hiç arzu hal yazdırmıyorsunuz ki. Hep siyasetçi, hep siyasetçi. Zengin oldu siyasetçi. Sabahtan beri hep o yazıyor, hep o. Sus, daha konuşuyor, uyuz köpek, sus. Sustum ağam, o kafir İnce Mehmet diyordum ağam. Bu akşam değil de yarın akşam dağdan 111 adamıyla inecek. Bizim gül kasabamızı yakacak diyordum. Sor, sor işte, şunların hepsi duydu. Dükkanın önündeki köylülere yalvarırcasına baktı. Söyleyin kardeşler, ben öyle demiyor muydum? Murtaza Ağa, ne diye telaşlandı, sen nereden aldın bu haberi? Deli Fahri rahatladı, ben duyarım hem de çok sağlam yerlerden. Dur öyleyse diye yöresine bakındı Murtaza Ağa, gözüne kestirdiği yaşlı köylüye, sen gel buraya dedi, köylü onun yanına doğru kalabalığı yararak yürüdü. Buyur Murtaza Ağa. Sen şimdi Fahri Efendi'nin yazacağı telgrafı Ankara'ya çekeceksin, okur yazarlığın yoksa parmak basacaksın. Fahri hemen sandalyasına çöküp kağıdı makineye geçirirken, sen hiç kuşum etme ağam dedi, ben telgrafı bir donatırım ki Ankara'nın dağı taşı ve de Mustafa Kemal'i ve de ordusu jandarması hep dile gelir. Ne yazacaksın diye yumuşayarak sordu Murtaza Ağa. Ama Murtaza Ağa efendim, ama yüksek beyim Deli Fahri ne yazacağını bilmez mi? Ne yazacaksın diye gene sertleşti Murtaza Ağa, ne yazacaksın? Fahri yeniden ayağa kalkıp el pençe divan durdu, telaşlı kanlı gözleri yuvalarında korkuyla dönerek, ne yazacaksın? İnce Mehmet'in bütün dağları adamlarıyla tuttuğunu, bütün yolları belleri, kızların, gebe kadınların, 70 yaşında koca karıların. Yok olmaz, onlar hep yazıldı. Başka başka başka, çalıştır kafanı. İnce Mehmet bu gece emrindeki 300 atlısıyla gelerek kasabamızı. Oldu diye güldü Murtaza, işte şimdi oldu. Şimdi sen 10 kişi daha bul. Her birisine bir telgraf yaz. Önlerine de düşük telgrafhaneye götür. Bizim orada hesabımız var. Telgraf müdürüne ver o kağıtları. Parmak bastırmayı da unutma. Şu parayı da al. Eline epeyce yüklü bir para sıkıştırırken de deli kavat dedi. Az daha ben yetişmesem bu deli kafanla sen ipi boyluyordun. Baş üstüne ağam, var ol beyim, Allah sana zeval vermesin. Fahri'nin paraları tutan eli titriyordu. Murtaza Ağa oradan hızla uzaklaştı. Arzu acı da kapıdaki birikmiş kalabalığa bağırdı. İçeriye gelin dedi. Sen, kaçmak yok. Bu telgraflara parmak basmayanın cezası çok büyüktür. Sonra hepimiz cunhalı düşeriz. Bakın işte şimdi gözünüzün önünde oldu. Az daha ipi boyluyorduk. 15 kadar sessiz köylü geldiler. Küçük dükkana sığıştılar. Kağıdı daktiloya geçirmiş Deli Fahri de çatır çutur yazmaya başladı. Pişman oldular diye konuştu. Pişman olup sonunda bana geldiler. O siyasetçi ne bilir telgraf yazmayı, telgraf yazıp da Ankara'yı tavlamayı. Benim telgrafımı Ankara'da okuyan her kişi iki gözü iki çeşme ağlamazsa. Önündeki eski dökülen makineyi kaldırdı. Ben de bu makineyi işte böyle kaldırır, taşa çalar, paramparça ederim. O siyasetçi ne bilirmiş arzuhal yazmayı? O götünün deliğini bile bilemez. Onun arzuhaline eğer Ankara bir tek jandarma bile gönderirse ben de ona anlı şanlı güzel Ankara demem. Şimdi görün bakalım yarın ve hem de yarından da daha yakın ordumuz nasıl geliyor da çullanıyor şu Torosların üstüne. Yaratarak, gülümseyerek yazıyordu. Arzu hallerinin o yüksek yerlerdeki büyük etkisini çoktandır biliyor. Bununla da övünüyordu. Şimdi ne kadar bulabilirse o kadar parmak bastıracaktı. Ve de çok şükür bu kasabada parmakları olan çok adam vardı. Bir yandan telgrafları özenle yazıyor, bir yandan da eksilen adamların yerine yenisini bulup oturtuyordu. Bu minval üzere Fahri Efendi durmadan akşama kadar yazdı. Eğer Murtaza gelip de "Yeter bre Fahri Efendi biraderim, yeter artık ocağımızı batırdın. Senin bugün yazdığın telgraflara giden parayla alimallah ben bir çiftlik alırdım. Yeter bre Fahri Efendi kardeşim, hiç din, iman, insaf denen nesnenin zerresi yok mu sende?" demeseydi, hızını almışken sabahlara kadar yazacaktı. Fahri Efendi onun bu sözlerine çok kızdı. İçinden "Bunlar nankör adamlar" diye geçirdi. "Bunlar iyilik bilmezler." Başını kaldırdı, kanlı gözleriyle ona gücenmiş bir köpeğin hüzünlü gözleriyle baktı. Yorgun bir sesle de yumuşacık, "Benim bu yazdığım telgrafları acaba Adana'daki, Ankara'daki, İstanbul'daki bütün avukatlar bir araya gelseler yazabilirler mi? Ben canımı, yüreğimi, ciğerimi koydum bu telgraflara." Küskün başını geri indirdi. Murtaza Ağa söylediklerine pişman oldu. "Tamam," dedi gülerek, "tamam Fahri Efendi arkadaşım. Ne de alıngansın bre ulan." Sırtına okşarcasına bir tokat indirdi, ardından da usul usul sıvazladı. "Gücenme bre kardeşim." "Fahri, ben gücenirim arkadaş," dedi. "Ben çünküleyim ki işimin erbabıyım. Çünküleyim ki şu benim kalemimin üstüne bizi mahveden bu sarhoşluk, sarhoşluk," diye ekledi arkasından. Dudakları büzüldü, yüzü gerildi, gözlerine yaş döküldü. "Ah sarhoşluk. Bak arkadaş, sana da hiç şaka edilmiyor. Bak arkadaş, şimdi Ankara'da yeryüzü, gökyüzü senin telgraflarına kesti. Şimdi bütün Ankara o senin her birisi taşa geçen insanları dilhun eden o yüce telgraflarından dolayı feryadı figan içinde. Elin dert görmesin, sağ ol, var ol. Yarın da daha gün ışımadan aynı faaliyeti hulusu kalbiyle sürdürmelisin. Sen ki bu kasabanın birinci, hem de baş birinci. Her arzuhal içeriye işler arzuacısı Fahri Efendisisin. Ne kadar biliyorsan o kadar yaz ki, şu İnce Mehmet'in ölüsü bir eşeğin üstüne atılmış kasabaya getirilene kadar yaz. Yaz ki yaz ve hem de benim şakalarıma gücenme. İnsan hiç ağası Murtaza'ya gücenir mi? Gücenmem diye güldü Deli Fahri. Ben senin sözlerine hiç alınır mıyım? Ben hiçbir şeye gücenmem muhterem Karadağlızade Murtaza Ağa Efendi. Ben sana veli nimetim efendime, ağalar sultanıma hiç gücenir miyim ki? Allah benim sana nankörlük edersem şu iki gözümü önüme akıtmaz mı ki? İyi oldu, çok, çok iyi oldu yazdığım arzuhaller. Bu sefer senin yüzünden ve hem de gül yüzünden dolayı birer arzuhal numunesi oldu ki, okuyanın dili boğazına akar şaşkınlığından. İşte bana böylesi arzuhalleri sen yazdırdın. Sana hiç insan gücenebilir mi ki ağaların sultanı? Ayağa kalktı, söylev çeker gibi sağ kolunu ileriye uzattı. Bu gece benden arzuhal bekle diye bağırdı. Geceler altın sabahlara gebedir ve hem de altın arzuhallere. Şimdi ben bu gece hayatım boyunca yazdığım en güzel, en tesirli, en usta arzuhalleri bulacağım. Bir de büyük üstadların yazdıklarını göz önüne alarak akla hayale gelmedik arzuhaller yaratacağım ki okuyanın karnını çatlata. ve de o ince Mehmet canavarını tutalar ve hem de o kan içiciyi ve de onun ala gözlerine mor sinekler çokuşmuş ölüsünü uyuz eşeklerin ve hem de çıplak ve uyuz eşeklerin sırtına ataraktan kasabaya getireler. Ve hem de 67 köyün ortasında onun derisi yüzülmüş ölüsünü ve hem de Kozan'da, Kadirli ve hem de Adana vilayetinin tüm köylerinde, Ankara'nın, İstanbul'un içinde dolaştıralar. Sonra da oturup Büyük Millet Meclisi'nin önünde keskin kasap bıçaklarıyla güzel güzel derisini yüzeler. Fahri Efendi bütün bu güzel kanatlı ve de görkemli sözleri yaratırken şimşekler çakan gözlerini Murtaza Ağa'nın gözlerine dikmiş, onun beğenisini bekliyordu. Murtaza Ağa ise biraz alaycı, biraz kederli bir yüzle onu dinliyor, arada bir de usuldan belli belirsiz başını sallıyordu. Fahri Efendi soluyarak yerine oturunca Murtaza Ağa konuşmak zorunluluğunu duydu. Evet dedi, yerden göğe kadar haklısın. İnşallah dediğin olur da şu ince Mehmet'in derisini yüzerler de ötekilere de ders olur. Ders olur diye ayağa fırladı Deli Fahri. Sonra da gene yorgun soluyarak yerine oturdu. Ardından da hayıflı hayıflı başını sallayıp, ah ah dedi, ah ah ben böyle olacak adam mıydım? Ben arzuacı kalacak kişi miydim? Felek gözün kör olsun, evin yıkılsın felek. Yerin dibine gömül sarhoşluk ve hem de yoksulluk. Her kötülüğün başı yoksulluk. Kader böyleymiş Fahri Efendi, ne yapalım kader. İnsanın elinden her kötülük gelir arkadaş. Bak işte kanı ciğeri on para etmez bir ayağı yalın köylü çocuğu bizim milli mücadelemizin en yiğit kahramanını gözünü kırpmadan öldürüyor. Sonra da elini kolunu sallaya sallaya dağlarımızda dolaşıp duruyor. Murtaza Ağa bunları ona acımış sevgi dolu bir sesle söylerken sırtını da usul usul okşuyordu. Bu kasaba senin bu büyük iyiliklerin altında kalmayacak, seni mükafatlandıracak. Sen yeter ki çalış kasabamız için ve de Ankara üstüne ateşe devam. Devam diye gürledi Fahri Efendi. Devam ki devam. Ve hem de havan topu ateşiyle ve hem de dağlar aşırı. Yangın yerine çevireceğim Ankara'yı. Evet arkadaş, çevir ki çevir yangın yerine dünyayı. Senin benim vatanımızın ve bil cümle halkımızın, toprağımızın, tekmil mahlukatımızın hayatı büyük tehlike içinde. Karadağlı ona biraz daha para uzattıktan sonra kaykılarak yürüdü, köprü başına doğru gitti. Onu gören köylüler saygılıca hazır ola geçer gibi yapıyorlar, bir köşeye çekilip geçmesini bekliyorlardı. O da göğsü ileride başı dik önünden geçtiği köylüler tepeden bir selam verip geçiyordu. Topal Ali de sessizce onun üç adım arkasından geliyordu. Köprünün üstüne gelip bir süre çok aşağılarda akan çayın sularına baktı. Suyun içinden biri birileri arkasına tirkenmiş kıvrak ürkek balıkları görünce sevindi. Daha gözlerim gençliğimdeki gibi görüyor diye kendi kendine söylendi. İşte bu iyi diye de bıyıklarını vurdu. Böyle sevinerek bir süre aşağıdaki suya baktı. İnce Mehmet'i düşünüyordu. Niye böylesine düşman kesilmişti bu çocuğa? Bu kadar mı korkuyordu ondan? Ne gelirdi böylesi kimsiz, kimsesiz, üstelik de öksüz, dediklerine göre de boyu küçücükmüş onun. Küçücük, okur yazar bile olmayan bir çocuğun elinden. Ateş olsa cirmi kadar yer yakardı. Yakardı ya, bütün dağların, bütün köylüleri tutuyorlardı onu. İşte Ali Safa Bey bu yüzden gitmedi mi? Vay vay köylüleri saklamadı da kim sakladı İnce Mehmet'i? Kim öldürttü ona Ali Safa Bey'i? İnce Mehmet'in Ali Safa'yla ne ilgisi olabilirdi ki durup dururken niçin öldürmüştü adamcağızı? Demek bütün ağalara düşmandı o. Demek Çukurova'daki her iyi insanın kanına susamıştı. Belki beni de diye düşünürken Murtaza Ağa tepeden tırnağa ürperdi. Demek ki benim de kanıma susamış o İnce Mehmet. O yalın ayak köylüler hepimizin kanına susamıştır. Bu İnce Mehmet eğer o dağlarda bir yıl daha kalırsa olmaz, olamaz, alıştırır köylüleri. Bize düşman olmaya da alışırlarsa köylüler işte sen o zaman seyreyle gümbürtüyü. Yıkmadık ev, söndürmedik ocak koymazlar Çukurova'da. O köylüler, o dünyanın en iki yüzlü insanları ellerine bir fırsat geçmesin, derimizi havada yüzerler. Ankara'yı böyle telaşa vermek iyidir ve de gerçektir. Yılanın başı küçükken ezilmeli dedik. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. İnce Mehmet köylüye önder oldu, yetişin imdada dedik, kimsecikler inanmadı. Amanın vatan gidiyor dedik, kulak asan bile olmadı. Bir oğlancık dediler, geçtiler. Alın size oğlancı, alın işte Ali Safa Bey'i de öldürdü. Daha da kimleri öldürecek? Ve kendi öldürülüşünü getirdi gözünün önüne. Soysuz adam, insanlıktan nasibi olmayan bu canavar kurbanlarının tam gözlerinin bebeğine sıkıyormuş kurşunu. Zavallı Abdi Ağa'yı da böyle öldürmüştü. Hem de 3 saat yalvartarak, Abdi Ağa'ya ayaklarını öptürerek, yalatarak, onu yerde yılanlar gibi süründürerek. Ali Safa Bey de ona çok yalvarmış, yakarmış. Çiftliklerim, malım, mülküm, şu dünyadaki neyim varsa senin olsun demiş. Bir tek canımı bağışla İnce Mehmet. Çok ağlamış, zarlamış, diller dökmüş. Yerlerde onun ayaklarının dibinde sürünmüş. Çarıklarının altını yalamış. O pis çarıklarının, öteki Nuh demiş de peygamber dememiş. Onu bir gece sabaha kadar yalvarttıktan sonra tam şafağın yeri ışırken şu doğan güne bak ağa demiş, bir daha göremeyeceksin. Tüfeği gözüne dayamış, çökmüş tetiğe. Ali Safa'nın da başı bin parça olmuş. Başının etleri, kemikleri de dilim dilim odanın duvarlarına yapışmış. İşte bir tek bunu duysa Ankara kıyameti koparır, bu vatan batmış der. Öyle köylü telgraflarıyla olmaz bu iş. Bu vatanın altı oyuluyor. Şimdi bir tane İnce Mehmet, yarın iki, öbür gün üç. Sonra 100, 200, 300, 1000, 2000, 10.000, 100.000. Çık çıkabilirsen başa. Her köylü bir İnce Mehmet kesilir. Böyle düşünerek köprüden aşağıya doğru yürüdü. Yöresindeki köylü kalabalığına korkuyla, öfkeyle, biraz da iğrenmeyle bakıyordu. Allah bunlara kel versin de tırnak vermesin diyordu. Dosdoğru koşarcasına Taşkın Halil Bey'in konağına vardı. Konağın avlusunda otomobiller duruyordu. Buna çok sevindi. Yüksek beyler daha gitmemişlerdi. Onlara söyleyeceği yürek paralayıcı çok sözleri olacaktı. Taşkın Halil Bey, sen çok konuşma Murtaza demişti ya, varsın desin. Konuşmamıştı da kibar konuşmuştu da ne olmuştu? İşte Ali Safa Bey öldürülmüştü. Daha da çok kişi bu canavarın gözlerine sıktığı kurşunlarla can verecekti. Sen burada bekle dedi Ali'ye. Avlu kapısının yanındaki zeytin ağacını gösterdi. Biraz çekinerek yüreği çarparak Taşkın Halil Bey'in büyük kapısı açık duran konağının merdivenlerine tırmandı. Halil Bey onu merdivenin çıktığı salonun ortasında karşıladı. Aman ha aman Murtaza dedi. Sen ol Arif Saim Bey, vali muavini, jandarma albayı bir şey söylemezlerse İnce Mehmet lafını açayım deme. Aman ha aman, Arif Saim Bey dün akşamdan bu yana yağıp gürlüyor. Adam deli divaneye dönmüş. Ankara bunu duyarsa bütün Çukurova'yı yaktırır diyor da başka bir şey demiyor. Amanın Murtaza, aman ha, usul ol. Olur dedi Murtaza suratını asarak. Peki bu İnce Mehmet ne olacak? Arif Saim Bey onu iş edindi. Onun işi tamam artık. Bugün değilse yarın. Sen onun için hiç korkma. Dağlar jandarmayla doldu. Korkuyorum Halil dedi Murtaza. Ben çok korkuyorum. Hani geçen sefer de Abdi Ağa öldürüldüğünde de tamamdı bu oğlanın işi. Bu sefer tamam dedi Taşkın Halil Bey. İçeriye girdiler. Murtaza Ağa ceketinin düğmelerini ilikleyip iki büklüm olaraktan önce Arif Saim Bey'e koşup ellerine sarıldı. Bey elini hızla çekmeseydi öpecekti. Sonra vali muavinine geçti. Ardından da albaya. Odada tanımadığı birkaç adam, üç de jandarma yüzbaşısı vardı. Onların teker teker ellerini sıktıktan sonra köşeye geçip büyük pencerenin altındaki ak patiskadan kırmızı gül işlemeleri olan sedire gitti oturdu. Odada ceviz ağacından oymalı boş birkaç koltuk vardı ya, Murtaza Ağa kocaman milletvekilinin oturduğu koltuk gibi bir koltuğa oturamazdı. Böylesi bir davranış saygısızlık olurdu. Arif Saim Bey'in yüzü azgındı, hep önüne bakıyor konuşmuyordu. O konuşmayınca ötekiler de konuşamazlardı. Derken Molla Duran Efendi, onun arkasından Müstantik Rüştü Bey, arkasından da Kozanoğlu Fahri Bey ve Tapucu Zülfü geldiler. Arif Saim Bey hiç kimseye başını kaldırmadı. Ellerini uzatanların ellerini iki parmağıyla tutup bıraktı. Tapucu Zülfü gelincedir ki ayağa kalkıp boynuna sarıldı ve gülümseyerek ve sordu. Neredesin be kardeşim Zülfü, ne alemdesin? Çoktandır senden bir haber alamadım. Bizim hanım da üzülüyor. Geçen gün Zülfü'ye ne oldu diye sorup duruyordu. Say ne oldu sana Zülfü be? İyiyim bey, bir kederimiz yok beyim derken Zülfü onun gösterdiği gül kabartmalı ceviz ağacından koltuğa oturdu. Ayak ayak üstüne attı. Sen nasılsın bey arkadaşım? Bizim burada durumumuz iyi. Senden başka bir kederimiz olur mu ki? Derdimiz günümüz siz bey kardeşimizi düşünmektir. Hanımefendiye selam söyle, onun mübarek ellerinden öperim. Onunla birlikte diktiğimiz nar ağaçları büyüdü. İnsan başı kadar çok pembe narlar verdi. Narlar o kadar kocaman ki incecik dallar o narları götüremiyor da altına destek koyuyorum. Yakında büyük bir sepet nar göndereceğim ona ki hiçbir narı kesmeye kıyamayıp hanımefendi karşısına koyup onları günlerce seyredecek. Bir parıltı pembe ki narların her birisi. Böyle bir pembe şafağın yerinde günün batımında bile yok. Gönderdiğim incirleri aldı mı hanımefendi kardeşim? Gülerek, sevinerek aldık dedi Arif Saimi. Aman Allah, ben hayatımda böyle incirler görmedim. Eve Aydın mebusu arkadaşımız gelmişti. İncirleri gördü. O da hayretinden öyle kala kaldı. Ne Aydın'da ne de İzmir'de ben böyle incirleri görmedim dedi. Aman efendim, aman efendim, çok memnun oldum. Hanım da sevincinden göklere uçtu. Bizim hanım bu Zülfü'yü kardeşi gibi sever. Kardeşi ne demek? Çocuğu, anası, babası gibi sever. Evet efendim, biz gelelim incirlere. Nah, her birisi bunun kadar. Yumruğunu sıkıp gösterdi. İşte bunun kadar. Affedersiniz, her birisini kıçından, affedersiniz, kıçından şıp şıp bal damlıyor. Bal damlaları ki her birisi ışıltılı, sarkmışlar sarı, kehriban incirlerin, affedersiniz, kıçlarından, affedersiniz, kehribar. İşte bu bizim Zülfü Hergelesi böyle incirler yetiştirir. Narları da göreceğiz. Göreceğiz ki ne Fransa, ne Almanya, ne de İngiltere böyle narlar yetiştirmemiş, ne de yetiştirebileceklerdir. Ne de İtalya diye onu tamamladı tapucu Zülfü. Ne de İtalya dedi Arif Sahin Bey sevinç içindeki yüzüyle. Arif Sahin Bey'in bu tapucu Zülfü'yle hukukları çok eskiydi. Zülfü küçük bir kasaba tapucusuydu ama anasının gözü bir kişiydi. Sırasında bir kaymakam, bir vali, bir milletvekili kadar etkiliydi. İttihatçılarla çalışmış, sonra Çukurova'nın işgalinde Fransız askerleriyle birlikte Adana'ya girmiş, Fransız kumandanının yanına bir yaver gibi kapılanmış, işte bu sırada da Adana'nın bir ilçesinde jandarma kumandanı olan Arif Sahin Bey'i tanımış, onunla kardeş olmuşlardı. Fransızların Çukurova'dan çekileceklerini bütün ovada ilk anlayan Zülfü olmuş, işbirliği yaptığı arkadaşı Arif Sahin Bey'e bunu anında bildirmişti. Kozan'da 3 gün 3 gece oturmuşlar, uyku uyumadan, yemek yemeden konuşmuşlar, sonunda da Kuvayi Milliyecilerin saflarına katılmışlardı. Uzun bir süre Fransızların buyruğunda çalıştıktan sonra her ikisi içinde Kuvayi Milliyecilere katılmak kolay olmamıştı. Ama Zülfü'nün cin gibi aklı her bir zorluğu yenmiş, bunlar da Milliyecilerle birlikte savaşa katılmışlardı. Arif Sahin Bey almış yürümüş, başkumandan paşanın en güvendiği 3 adamından birisi olmuştu. Zülfü'ye gelince o devletten hiçbir şey istememiş, salt ilçe tapuculuğunu ona yeniden vermelerini istemişti. Ve başta Arif Sahin Bey olmak üzere Toros dağlarında müstevliğe karşı kanlarını akıtmışlara, kanlarının karşılığı her avucu bir kan eder toprakları büyük bir uzmanlık rahatlığıyla pay etmişti.